چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın neresindeyseniz Türkçemizde sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Çeşme Cihan programı ile birlikteyiz. Ben Kudret Bülbül, İlyas Bağcı, Arzu Yaman ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik masada Recep Özden bizlere katkı veriyor. Başlarken iletişim adreslerimizi de verelim. Twitter ve Facebook adresimiz aynı, Çeşme Cihan TR. Bizi Türkiye'nin sesi radyosu.com adresinden ve Memleketim FM radyosundan da dinleyebilirsiniz. Bugünkü konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Merve Seren. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün Merve Hanım'la Türkiye'ye uzaydan bakmak, uzay çalışmaları ve uzay çalışmaları bağlamında Türkiye'nin yeri hakkında konuşacağız. Belki dinleyicilerimiz daha önceki programlarla kıyasladıklarında bu programın genel olarak bu programın perspektifinin dışında olduğunu düşünebilirler ama öyle değil. Biliyorsunuz biz bu programda genellikle Türkiye dışının konularını konuşuyoruz, Türkiye'ye taşıyoruz. Niye öyle yapıyoruz? Çünkü Türkiye'de herkes Türkiye'yi konuşuyor, çoğu kez yurt dışını unutabiliyoruz. Ya yurt dışının gündemini, konularını Türkiye'ye taşıyoruz ya da Türkiye'deki kurumların, çalışmaların yurt dışına uzantılarını değerlendiriyoruz. Bu bağlamda geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanımızı Sayın Mehmet Bey'le, Mehmet Kasaboğlu'yla Türkiye'nin yurt dışındaki gençlik çalışmalarını değerlendirmiştik. Bu bağlamda aslında perspektifimiz yine aynı Sayın Hocam. Uzay çalışmaları bağlamında Türkiye'nin yerini değerlendireceğiz. Biraz belki sembolik bir şekilde Türkiye'ye uzaydan bakacağız. İsterseniz önce sizi biraz tanıyarak başlayalım.
Evet, aslında ben biraz bürokraside bulundum. Yani şöyle 2005-2015 yılları arasında TBMM'de danışmanlık yaptım. Daha sonra SETA'da çalıştım ve en sonunda üniversite kadrosuna geçmeden önce STM'deydim. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik. Aslında yarısı savunma sanayi müsteşarlığına, yarısı ise Havelsan'a ait olan bir iştirak olarak bahsedebiliriz. Aslında benim oradaki en büyük tecrübem ve kazancım mühendislerle sosyal bilimciler nasıl bir araya geliyor ve aslında nasıl çıktılar üretiyoruz yanındaydı. Şimdi uzay olarak baktığımızda aslında bazı dinleyicilerimiz der ki mühendis uluslararası ilişkileri niye ilgilendirsin uzay alanı? İşte bu bilim ve teknoloji gibi düşünebilirler. Ama aslında bence bir sosyal bilimciyi bu gelişmeler, çünkü uzayın ekonomisi var, uzayın finansmanı var, uzayın hukuku var. Bir de uzayın devletler arasındaki ilişkileri var. Bu anlamda aslında mühendislerle sosyal bilimcilerin entegre ve birbirine eklemli bir şekilde çalışmaları üretmesi büyük avantaj getirdiğini düşünüyorum.
Ben de aslında bir sosyal bilimci olarak nereden kaynaklandı bu uzay merakı diyecektim ama bir ölçü yanıt da vermiş oldunuz. Belki birkaç kelime de ekleyebilirsiniz.
Evet. Şöyle ki aslında ben zaten SETA'daki çalışmalarıma başladığımda oradaki de çıkış noktam da gene balistik füze teknolojisi üzerineydi. Aslında biz bu program içerisinde de mutlaka zikredilmesi gereken husus dünyada nükleer çalışmaları yapan devletler, aynı zamanda balistik füze teknolojisini çalışması yapan devlettir. Eğer bir devlet balistik füze çalışması yapıyorsa o devlet uzay çalışması yapıyordur. Yani bu üç alan aslında birbirine entegre bir şekilde çalışır. Dolayısıyla benim çıkış noktam aslında balistik füzeler ve İHA'lardı. Daha sonra savunma stratejilerini, işte savunma sanayi araçlarına daha fazla dahil olmaya, yani daha fazla onları çalışmaya başladım. Ve aslında dediğim gibi bu üçüncü saç ayağını temsil ettiği için nükleer ve balistik füzelerin, dolayısıyla uzaya olan ilgim de arttı.
Hocam şöyle başlayalım isterseniz. Birçok boyutu var, onları değerlendireceğiz. Uzay araştırmalarına devletler neden ilgi duyuyorlar? Aslında sadece devletler değil, ağır ağır şirketler de galiba ilgi göstermeye başlıyorlar. Yani bu ilgiyi haklı çıkaracak gerekçeleri ne devletlerin?
Aslında biz şu anda yeni bir konsept olarak bahsediyoruz. Savaşın işte dördüncü nesli savaştayız. Hibrit savaşlardayız. Bir de yeni bir kavram çok kullanıyoruz. Biz savaşın özelleşmesi. Savaşın özelleşmesinden biz neyi kastediyoruz? Artık devletler kendi ordularını biliyorsunuz çok fazla muharip olarak kullanmaktan yana değildir. Onun yerine bugün dünyada neredeyse 180 ülkede konuşlu olan, iş yapan özel askeri güvenlik şirketleri vardır. Bunlar nasıl ki savaşı özelleştiriyorlarsa, eğer ki bizim uzay kara savaşı normal eğilim nedir? Yani harp meydanlarını kaç kategoride tanımlıyoruz? Kara savaşı, deniz savaşı, hava savaşı, siber uzay ve uzay artık müstakil bir birim olarak, yani beşinci boyutu olarak taşındı. Dolayısıyla savaş özelleşiyorsa 5. harp meydanı da uzaysa aslında uzay da özelleşiyor ve sadece devletler değil özel şirketler de o savaşta hem yer alacaklar hem de onları özelleştirirken uzay turizmi olacak. Yani daha farklı aslında konseptlerle karşı karşıya olacağımız durumlar yaşanacak. Bunlardan bir tanesi de neden uzay özelleşiyor? Artık dünyada neden savaşlar oluyor? Yani savaşların esas nedenine baktığımızda evet biz çok fazla etnik nedenler, dini nedenler bunları öne sürüyoruz veya teritoriyel talepleri öne sürüyoruz ama ekseriyetinin aslında temelinde kaynaklara erişim yatıyor. Şimdi eğer siz dünyadaki kaynakları yok olacağını yani getireceğinizi artık etkinliğini azalacağını düşünüyorsanız başka kaynak arayışına gireceksiniz. Ve işte bu başka kaynakları asteroid madenciliği dediğimiz uzayda şimdiden bulmaya başladılar.
Tabii siz bunlardan bahsederken ben biraz internetin gelişimine daldım. Onu düşünmeye başladım. İnternet teknolojisine de baktığımızda esasen Amerikan ordusunun, Amerikan savunmasının ya da ordunun iç haberleşmesi amacıyla geliştirilmiş bir teknoloji. İlk çıkış itibariyle ama şu an geldiği nokta itibariyle hayatımızı çok yönlü olarak değiştiren, her yönlü olarak değiştiren ve internet dışında bir başka durumu düşünemediğimiz bir hal aldı. Başta belki bir güvenlik gerekçesiyle ya da bir savunma haberleşme gerekçesiyle başladı ama hayatımızı inanılmaz bir şekilde değiştirdi ve değiştirmeye de devam ediyor. Benzer bir şeyi uzay araştırmalarında da düşünebilir miyiz? İlk başta ifade ettiğiniz gibi belki bir tür hakimiyet ya da bir tür mücadele, bir tür çatışma, bir tür başkalarına tahakküm ya da kıt kaynaklara daha rahat erişme amacıyla başlıyor. Biraz bir cümleyle ifade ettiniz. Belki bunun sonunda uzay turizmi de gelişebilir ama fütüristik bir soru olacak. Başka hangi alanlarda sivil sonuçlarını görebiliriz bu askeri mücadelenin?
Aslında bu kaynaklar için ve habitat belki de yaşam alanları oluşacak. Burada NASA'nın bu haftaki bir haberinde vardı. Dünyanın 2 kat büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfettiler. Ve bu gezegende habitat yani yaşam olanağı keşfettiler. Ve aynı zamanda işte kayalıkların bulunduğuna dair yeni bilgiler geldi. Şimdi burada aslında biz uzaya baktığımızda internetten yola çıkmamız bence çok daha mantıklı, rasyonel. Neden diyeceksiniz? Uzay aslında erişilmez değil. Biz uzayı keşfetmiyoruz. Biz uzay sayesinde aslında kendimizi keşfettik. Nasıl kendimizi keşfettik? Şu anda elimizde kullandığımız cep telefonları, iletişimimiz, haberleşmemiz. Şimdi artık bir yere gittiğimiz zaman direkt otomatik olarak GPS sistemini açıyoruz. Arabamızda, cep telefonumuzda olmazsa olmazımız geldi. Peki aslında biz bunu nereden karşılıyoruz?
Unutmayın benim sabah
uzaydan.
Aynı mahallede İçişleri Bakanlığı'nın bir programında bir konuşmam vardı. Mahalle aynı ama oraya giderken bile şeye baktım. Konuma baktım, nerede nasıl gidelim diye.
Evet, kesinlikle. Şimdi evimizde mesela televizyonu açıyoruz. Televizyon aslında neyle bağlantılı? Gene uyduyla bağlantılı. Evinizde internet, wifi sistemleri kullanıyorsunuz. Neyle bağlantılı? Uydu teknolojisiyle. Cep telefonunuz uydu teknolojisiyle. Arabanız aynı şekilde. Aslında bizim şu anda sivil hayatta ve günlük hayatımızı kolaylaştıran bütün teknolojilerin uzandığı nokta uzay. Fakat bunlardan istifa ederken tabii kategori kategori bahsetmemiz gerekiyor. Bir iletişim kanalı sağlıyoruz. İkincisi gözlem kanadı sağlıyoruz. Diyelim ki siz balıkçılıkla geçimimizi sağlayan bir ülkesinizdir. Uydudan yaptığınız keşif gözlemlerle aslında balıkların, balık sürülerinin nerede, ne zaman, hangi dönemde avlanmanız gerektiğini yapıyorsunuz. Veya çiftçilikten çok fazla gelir edilen bir tarım ülkesiyseniz artık uydu teknolojilerini kullanarak tarım yapıyorsunuz. Eğer kamu sağlığına çok önem veriyorsanız kamu sağlığıyla alakalı yapıyorsunuz. Depremlerinizi, afetlerinizi yani bunlara dair yani aslında sivil hayatta dediğimiz gibi sizin hayatınız sağlıktan çevreye yani kamuyu ilgilendiren bütün alanlarda uydu teknolojisini kullanıyorsunuz. Peki ben devlet olarak aslında uydudan ne bekliyorum? Gene bu da aynı şekilde iletişim ve muhaberede kullanılıyor. Bir diğer boyutu da aslında erken ihbar yani olarak kullanılıyor. Erken ikazda kullanılıyor. İstihbarat amaçlı kullanılıyor uydular. A devleti B devletine savaş açmayı düşünüyor diyelim. Buradaki eğer o A devletin uydu teknolojisi iyi ise diğer devletin bütün füze sistemlerinin, radar sistemlerinin nerede konuşlu olduğunu tek tek tespit edebilir ve ona göre bir savaş stratejisi çizebilir. Yani onun için siz bir yandan silahlanıyorsunuz ama sizin nerede neyi sakladınız, nasıl silahlandırdınız, hangi birliğinizi nereye konuşlandırdınız artık uydudan aslında çok net bir şekilde diğer devletlerin yoğun teknoloji ürünü kullanan devletlere açık hale geliyor.
Evet. Askeri boyutunu biraz daha detaylı bir şekilde değerlendireceğiz ama siz de çok güzel bir çerçeve çizdiniz. Gerçekten internet olgusunda olduğu gibi ilk başta bu kadar hayal edebilmek mümkün değildi. Belki biraz öngörüler vardı ama geldiği nokta herhalde başında hayal edilebileceğin çok da ötesinde. Sivil alan içinde düşünüldüğünde herhalde uzay çalışmalarda sivil alanda birkaç yıl içerisinde, birkaç on yıl içerisinde pek çok şeyi değiştirecek gibi görünüyor. Zaten neyi değiştirmekte olduğuna siz değindiniz. Hocam uzay yeni bir çatışma alanı olarak öne çıkıyor. Bir şekilde yapılan çalışmalar da var. Farklı ülkeler bu bağlamda biraz öne çıkmış durumdalar. Ben şöyle sorayım. Uzayda şu an yaptıkları çalışmalar itibariyle en etkin devletler hangileridir? Hangi devletler arasında daha fazla bir rekabet söz konusu? Bu bağlamda oyuna yeni girmeye çalışan devletler de söz konusu mu?
Aslında ben programın en başında şunu bahsetmiştim. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü neden? Nükleer silahların gelişmesi aynı zamanda şimdi siz nükleer enerji nükleer silah sahibi oluyorsunuz veya kitle imha silahlı diyelim. Bu kitle imha silahlarını siz neyle fırlatacaksınız, taşıyacaksınız? Balistik füzelerle. Balistik füzelerin takibi nereden olacak? Uzaydan olacak. Şimdi onun için 2. Dünya Savaşı'na geri gidin. 2. Dünya Savaşı'na gittiğinizde 1945 yılında kim atom bombaları denediler ve daha sonra işte 49'da Rusya ikinci nükleer güç olmaya başladı. Rusya'yı hemen takip etti. İngiltere takip etti. 64 yılında Çin geldi. Daha sonra Fransa geldi. Yani aslında bize şunu diyor. 5 tane nükleer devlet var ve 5 tane nükleer devlet aslında uzaya eş zamanlı olarak en fazla ağırlık veren devletler bunlardı.
Bir kez daha tekrar edelim onları.
Evet. Yani aslında şöyle diyebiliriz zaten. Direkt Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi. Aynı zında bugün karşımıza çıkan Sayın Erdoğan'ın her zaman söylediği dünya 5'ten büyüktür diyor. Çok doğru. Ancak hukuk onların elinde, teknoloji onların elinde, uzay onların elinde gözüküyor. Onun için ne kadar farklı alanlara da diğer devletler angaje olursa aslında bizim o 5'in kontrolünden çıkmamız yani biraz daha kuralları esnetmemiz daha kolay olacaktır. Şimdi uzay yarışına baktığınız zaman zaten uzay aslında çatışma alanı diyoruz ya. Zaten çatışma alanı aslında uzaya taşındı. Nasıl? 1950 yılında Sputnik 1'i gönderdi Rusya. Yani dünyadaki ilk resmi anladığımız anlamdaki uzay çalışmaları 1957 yılında Sputnik'le başladı. Yoldaş anlamına gelen uydusunu gönderdi. Hemen kim başladı? Ertesi yıl 58'de Amerika çalışmalarını oluşturdu ve NASA artık faaliyetlerine başladı. Bugün hangi ülkeler daha iyi dediğinizde tabii ki de 1957 ve 58 yılında kurulan bu ulusal uzay ajanslarının kazandıkları altyapı, bilgi birikimi, tecrübeleri ve daha doğrusu hatta şöyle diyebiliriz yörüngeye hakimiyetleri ne yazık ki çok fazla. Bakın bugün şu ana kadar 8000 küsur uydu var dünyada. 1983 yılında 150 ülkenin 225 tane uydusu vardı. Yıl 2019 şu anda 8159 civarında veya 8200'e yakın uydudan bahsediyoruz. Ve bu uyduların %20'si son 8 yıl içinde atılıyor. Yani ne kadar fazla olduğunu siz düşünün.
Bu 8200 uydunun hocam kaç ülke ait olduğuna dair de bir istatistik var mı elimizde?
Şimdi var ama buradaki sıkıntımız şu. Şimdi bu uyduyu fırlatıyor ama bu devletin bazen de ortak şeyleri oluyor. Diyelim ki İngiltere mesela illa kendisi atmıyor ama Avrupa Uzay Ajansı atıyor. Çünkü Avrupa Uzay Ajansı üyesi. Yani orada müstakil müferit olarak çalışmaktan ziyade Avrupa Uzay Ajansı arasında çalışıyor. Bir de bu uydularda bazıları ömürlerini tamamlıyor, bazı ömürlerini uzatıyor. Bazıları hiç ömrünü tamamlayamadan erken gidiyor. Mesela Çin'in en son gönderdiği uydu sadece 26 ile 30 Aralık tarihlerinde 4 gün yörüngede kalabildi, geri gitti. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şu anda Amerika'nın zaten en fazla uydu sayısı şu anda Amerika'da. Amerika başını çekiyor. Daha sonra Rusya geliyor, Çin geliyor, Hindistan geliyor, Pakistan geliyor, İngiltere geliyor, Japonya geliyor. Bu devletler kesinlikle uydu alanında ve ulusal uzay ajansları alanında en faal olan devletler olduğunu mutlaka söylememiz gerekiyor. Bunları kimler eklemlendi? Aslında nükleere çalışmaya başlayan devletler daha sonra uzaya eklemlendiler. Çünkü neden? 1974 yılında Hindistan ilk nükleer denemesini yapıyor ve uzay konusunda Hindistan iyi. Şimdi Hindistan'dan tehdit algılayan Pakistan ne yapacak? Pakistan'da hemen nükleer enerji geliştirdi, o da uzaya yöneldi. Dolayısıyla aramızda şöyle bir şey çıkıyor. İlla gelişmiş, güçlü, finansmanı çok yeterli olan devletler mi uzayda? Yoksa gelişmemiş devletler de uzaya aslında entegre olmaya çalışıyorlar mı? Uzay yarışına katılmaya çalışıyorlar mı? Tabii ki de çalışıyorlar. Buradaki en ilginç örneklerden bir tanesi aslında Angola'yı verebiliriz. İşte Angola'yı baktığınızda ve bir iki tane Afrika ülkesi. Bunlar küresel açlık endeksi var. Her yıl yayımlanan küresel açlık endeksinde toplam 119 tane ülke var. Ve Angola burada 103. sırada yer alıyor. Ve ama Ulusal Uzay Ajansı'nı kurmuş mu? Kurmuş. Ve 93 milyon dolar para yürüyor. Nijerya aynı şekilde.
Sondan 16. ama.
Yani evet. Aynen. Yani bu devletler kendi gelirlerine oranla, onlar için bu 93 milyon dolarlık meblağ çok yüksek bir para aslında. Evet. Ama buradan geri kalmak istemiyor dediğim gibi. Çünkü bu hem sivil hem askeri kullanım amacıyla aslında size çok büyük avantajlar sunuyor. Bir de şöyle bir avantajı var. Bu devletler, gelişmiş veya gelişmekte olan devletler, eğer ki siz teknolojide dışa bağımlılıktan kurtulmak istiyorsanız mutlak surette uzayda iyi olmak zorundasınız. Ve Türkiye'nin aslında uzay serüveni de son 15-20 yıldan beri böyle
konuşacağız
başladı.
Konuşacağız hocam, bunu da konuşacağız, evet. Ama ilginç bir rakam verdiniz. Son birkaç 10 yıl içerisinde kabaca 200'lerden 8200'lere yükselen bir uzay uydusundan bahsettiniz. Yani bugünkü teknoloji durumuna göre oldukça inanılmaz, oldukça hızlı bir gelişme. Teknolojinin çok daha hızlı ilerlediğini düşünürsek önümüzdeki birkaç 10 yıl içinde belki bu yüz binleri aşacak ya da yüz binlerce uzaydaki uydulardan bahsedeceğiz. Bu çok ciddi bir şekilde bir uzay kirliliği ya da ne bileyim dünya açısından, uzay açısından da bir risk oluşturmuyor mu? Bunun da bir yönetimi gerekmiyor mu?
Evet, aslında bence en çarpıcı, en dikkat çekici konulardan bir tanesi bu. Uzay çöplüğü.
Evet.
Biz buna uzay kirliliğinden daha ziyade uzay çöplüğü diyoruz. Bunun iki tane boyutu var. Birincisi, uzaydaki limitimiz ne olacak? İkincisi, uzayı kirlettikten sonra veya uzay çöplüğü yarattıktan sonra bundan nasıl bir sorumluluk üstleneceksiniz? Şimdi
biz şimdi yeryüzünü çok kirlettik, işte bu yeryüzünü yaşanmaz hale geliyor, poşetler, naylonlar toparlayalım derken
uzayı burada kesinlikle ben şimdi 8000 küsur uydudan bahsediyoruz. Yer yörüngesi, bu uyduların hepsi yer yörüngesinde şu anda duruyorlar. Evet. Ve yer yörüngesi artık yavaş yavaş doluyor. Bir sonra siz bu uyduları ne yapacaksınız? Evet. Mesela bir de böyle bir sorun da var. Şimdi Amerika'nın 800-900 tane, 900'e yakın uydusu var. Belki ben de Türkiye'ye çok iyi gelişeceğim ve belki ben de yıl içerisinde 200 tane uydu fırlatmak istiyorum. Ama Amerika bütün yörüngeyi kaplamış. Ben nereye atacağım uydumu? Yer yörüngesinin uçunda. Çünkü en avantajlı yer orası. İşte uzay savaşları böyle başlayacak. Onun için zaten Amerika uzay kuvvetlerini kuruyor. Bir de bununla alakalı, çöplükle alakalı bir örnek vermek istiyorum. 2007 yılında Çin çok önemli bir şey yaptı. Ne yaptı? Yer küreden, yani karadan fırlattığı bir füzeyle uzaydaki uydusunu vurdu Çin. Burada bir çok büyük bir güç gösterisi yaptı. Çünkü bu teknolojiye sahip olan sadece iki devlet var. Yani karadan uzayı vurabilecek füzeyle, biri Amerika, biri Rusya. Birincisi, Çin artık uzayda çok iddialı olduğunu kanıtladı. İkincisi de onu parçaladı ve oradaki parçalar nereye gitti? Enkazın parçaları. Şimdi o enkazın parçaları diye uydu sistemlerine zarar verebilir miydi? Uzayda nasıl bir boşluğa gidiyorlar ve düşebilir mi? Şimdi bunlar, düşenler de oluyor dünyaya. Bunlardan bir tanesi 1978 yılında yanlış hatırlamıyorsam düştü. Rusya'nın uydusu düştü, Kanada'ya düştü. Herhangi bir insan kaybı olmadı. Ancak oradaki tarlanın çiftlik alanları düştü ve maddi hasar verdi. İşte bu anlamda o hasarı karşılayıp karşılamayacağını veya karşılamadığını beyan etse, o zaman biz nasıl bir yaptırım var mı yok mu? Az önce bahsettiğim gene Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yani hukuku yazanlar da kendileriyle, riayet edenler de, uygulayanlar da. Dolayısıyla biraz onların elinde dönen bir şeyden bahsediyoruz ve bu uzay çöplüğü konusunda nasıl bir yaptırım uygulanacağı, nasıl kurallar, ilkeler olacağı yönünde henüz mutabakata varılmış, yaptırım öngören hiçbir metin yok.
Daha demek ki kat edilecek çok mesafe evet. var. Hocam dinleyicilerimizin gözünde biraz canlanması için ne kadar bir meblağdan konuşuyoruz, nasıl bir bütçeden konuşuyoruz? Dinleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için biraz ülkelerin uzay çalışmalarına ayırdığı bütçelere dair bilgi verebilir misiniz?
Burada bence aslında bizim için en önemli olan şey bu bütçelerde ki artışlar. Artış rakamları bizim için çok önemli. Bakın az önce bahsettiğim gibi Amerika 859, Çin 250, Rusya'nın 146, Japonya 72, Hindistan 55, İngiltere 52 tane uyduları var. Evet. Şimdi burada dolayısıyla eğer biz en büyük ulusal uzay ajansına en fazla uyduya sahip olan devletleri kastediyorsak mutlak surette en fazla finansmanı ayıran da bunlardır. Tabii biz burada bütçe ölçmeyi yaparken gayri safi yurt içi hasılaya yüzdelik oranını da alıyoruz. Yani gayri safi yurt içi hasılanız ne kadar ve bunun ne kadarını aslında uzaya ayırıyorsunuz? Eğer bundan yüksek bir meblağ ayırıyorsunuz demek ki siz uzaya ağırlık veriyorsunuz ama bazen de çok küçük pay oluyor. Şimdi burada rakamlara baktığımızda aslında 2018 yılında biliyorsunuz aslında biz finansman dediğimizde aklımıza her zaman Amerika geliyor. Birleşmiş Milletler'de en fazla finansmanı kim veriyor? Amerika veriyor. İşte NATO'da en fazla finansmanı kim veriyor? Amerika veriyor. Dolayısıyla en fazla konuşma hakkına sahip olan kim? Amerika. Şimdi NASA'nın da bütçesi 21 milyara yakın. Uzayda da ne yazık ki en fazla sözü söyleyen şu anda Amerika oluyor. Finansmanını ödüyor. Orada daha fazla uyduları var. Şu anda bahsettiğim gibi 20.7 milyar dolar ile bütçe çalışmaları yani uzay çalışmalarında en fazla bütçeye sahip ülke. Bunun dışında kimler var? Kurucuları arasında Almanya, İngiltere, Japonya, İspanya ve Fransa'nın bulunduğu Avrupa Uzay Ajansı var. Bunun mevcut üye sayısı şu anda ESA'nın yani Avrupa Uzay Ajansı'nın 22 ve 2018 bütçesi ise 5.80 milyar euro. Oldukça yüksek. Akabininde Rusya geliyor. Rusya Federal Uzay Ajansı var. Roskosmos diye geçiyor. Bunun bütçesi son yıllarda sadece Rusya uzay bütçesini değil aslında 2018-2019 itibariyle savunma bütçesinde de ne yazık ki petrol fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle %36'lı bir kesintiye gitmişti. Şimdi Rusya'nın 2014 yılındaki bütçesi 5 milyar dolar iken bunu bayağı bir düşürdüler. Yani yaklaşık bunu işte 2,5 milyara 3 milyara yakın bir kayıp yaşadılar. Burada 150 milyar ruble diyor. Yani tam takribi yaklaşık 2.4 milyar dolara denk geliyor. Fakat artık Japonya ve Çin çok daha fazla bütçe ayıran devletler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bunlar 1957 ve 58 yılında başlıyor Amerika ve Rusya. Şu anda Çin Rusya'ya geçiyor. Çin tam 8.4 milyar dolar ayırıyor evet. bütçeye. Ve 2017 yılı bu bütçesi. OECD verilerine göre. Bunun dışında zamanında kim var? Hindistan Uzay Araştırma Örgütü var. ISRO dediğimiz. Onu da 2018-2019 bütçesi Hindistan rupisi olarak 1,5 milyar dolara tekabül ediyor. Japon Uzay Araştırma var. Ulusal Uzay Araştırması. O da 1,66 milyar dolar olarak açıklanıyor. Bu da aslında Japonya'da bir önceki yıla göre 0,8'lik bir artışa gitmiş. Ama dediğim gibi bunun yanı sıra Afrika ülkeleri var. Orta Doğu ülkeleri var. Türkiye'yi söyleyebiliriz. Türkiye'nin şu anda...
Türkiye'ye geleceğiz hocam. Tamam. Ayrıca konuşacağız.
Tamam artık hocam.
Değerli dinleyiciler, Kudret Bülbül ile Çeşme Cihan programındasınız. Doktor Merve Seren ile uzay çalışmalarını, aslında uzay çalışmalarını konuşuyoruz. Hocam bir sonraki sorum da şu şekilde olabilir. Uzay çalışmaları biraz bahsettiniz, birçok çatışma alanına da işaret ediyor. Devletler daha şimdiden ne tür anlaşmazlıklara düşüyorlar uzay çalışmalarına ya da uzay çatışmalarına dair?
Öncelikle bir kere uzay kuvvetlerini kuruyorlar. Şu anda baktığınızda Çin'in askeri yapısında roket kuvvetleri var.
Roket kuvvetleri,
evet, roket kuvvetleri var. İşte Amerika uzay kuvvetlerini kuruyor. Rusya bunlara stratejik hizmetler kuvvetleri diyor. Yani stratejik kuvvetler diyor. İlla roket ve şey olarak adlandırmasına gerek yok. Burada bizim en önemli çatışma alanlarından bir tanesi oradaki uyduların hangi yörüngede kimin ne kadar uydusu olacak ve bu uydular bir yer karadan birbirine, aslında savaşı biz karadan uzaya taşıyabilecek miyiz? Orada birbirlerine uydularını vurabilecekler mi? Ve vurdukları takdirde buradaki bence en büyük sıkıntı herhangi bir uluslararası mahkeme olmaması. Yani bizim elimizde ne bir uluslararası adalet divanı var bunu taşıyabileceğimiz, ne bir uluslararası ceza mahkememiz var, ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne böyle bir konuyu götürebilirsiniz. Ben işte uydudan zarar gördüm deyip de hiç yapabileceğiniz bir şey yok. Burada fakat belirli...
Tabii bunun tespiti de dünyadaki kadar kolay değil. Yani uzayda böyle bir uyduya saldırı yapıldığında bunun hangi ülke tarafından yapıldığını, ilerleyen zamanlarda bu sadece ülkeler tarafından yapılmayabilir.
Tabii ki de birey,
Tabii ki şirketler tarafından
şirketler
da yapılabilir. Bunun tespiti de çok kolay olmasa gerek.
Tabii ki işte şirketler dediğinizde işte SpaceX şirketi, evet, yani Elon Musk'ın şirketi biliyorsunuz çok fazla faal olmaya başladı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz aslında burada odaklanmamız gereken şey bu çatışmanın kaçınılmaz olacağı ve biz buna nasıl bir hukuki tedbirleri alıyoruz. Bu anlamda bazı metinler var ve bu metinler bizim için birincisi 1967 yılı. Yani Sputnik...
Uzay hukukunu konuşacağız hocam. Pardon, ona tekrar geleceğiz. Burada belki biraz hangi alanlarda anlaşmazlıklara düşüyorlar onu konuşuyoruz. Biraz ifade ettiniz. İşte hangi uydu nereye yerleştirilecek, ne kadar yerleştirilecek. Uydu yerleştirme alanları konusunda anlaşmazlıklara düşüyorlar.
Evet, uydu türleri mesela bizim için çok önemli. Çünkü bizim aslında devletlerin... şimdi hep nükleer balistik füze veriyorum ama kesinlikle bu ikisiyle bağlantılı. Şimdi nükleer silahların biliyorsunuz Rusya ile bu balistik füze veya stratejik silahlarla alakalı 1967 yılında Amerika ile Rusya arasında iki tane anlaşma oldu. SALT 1 ve SALT 2 anlaşması, stratejik silahların azaltılması. Daha sonra bunu ne takip etti? Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması. Aynı şekilde şimdi burada bizim temel savları ne aslında? Diyor ki savunma füzelerinizi istediğiniz kadar satabilirsiniz. Menzili hiç önemli değil ama savunma olsun. Ama saldırıda 300 kilometreyi geçerseniz o zaman ihraç rejimine takılırsınız, satamazsınız. Nükleer tesis kurabilirsiniz, nükleer santraller yapabilirsiniz ama barışçıl amaçlı olacak. Şimdi aynı şey uzayda söyleniyor. Hep aynı söylem, uzayı barışçıl amaçlarla kullanmak. Uzayı şu ana kadar görünen o ki yani... Hem askeri amaçlarla kullanılıyor hem sivil amaçlarla kullanılıyor. Dolayısıyla bizim buradaki en önemli handikapımız askeri amaçlardaki sınır ne olacak? Sadece bunları askeri hizmetlerde operasyon öncesi oradaki birliklerinizi, kara hava veya deniz birliklerinizi işte stratejik, taktik, operatif seviyede desteklemek üzere mi kullanacaksınız uzayı, yoksa istihbarat toplamak mı? Bakın elektronik istihbarat, radar istihbarat, bunlar artık hepsi zaten uzaydan yapılıyor. Dolayısıyla siz uzay üzerinden bir dinleme de yapabiliyorsunuz. Uzay üzerinden takipte, keşif gözetleme de her şeyi yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla çatışma alanları sivil alandan çatışma alanına bu şekilde devletler arasındaki rekabet buna gidecek. Eğer siz GPS sistemlerini sadece Amerika'nın tekeline bırakırsanız veya Rusya, Avrupa'nın dışında 4. 5. 6. Şeyleri üretmezsiniz, konum hizmetlerini veya işte GPS sistemlerini, o zaman mutlak suretle tekel Amerika'da kalmaya devam edecektir veya diğer 2-3 ülke arasında el değiştirecektir diyebiliriz.
Ağır ağır Türkiye'ye gelelim isterseniz. Recep Fazıl'ın çok güzel bir şiiri var. Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Uzaya göç var da kalan biz miyiz? Şeklinde. Türkiye uzay çalışmalarının neresinde Merve Hocam?
Şimdi bu bahsettiğimiz devletler veya işte Hindistan gibi devletler, Pakistan gibi, onlar bile bizden aslında çok önce başladılar. Burada biraz kendimize dürüst olup bu yarışa çok geç dahil olduğumuz bir kere kabul etmek zorundayız. 1985 yılını buluyor. ODTÜ ile aslında TÜBİTAK bir anlaşma yapıyorlar ve o süreden sonra bu TÜBİTAK Uzay Enstitüsü kuruluyor. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü şu anda Türkiye'nin beyin takımını teşkil ediyor kesinlikle. Ama bir örnek vermek istiyorum. Uzayda neredeyiz dediğiniz için hazır aklıma gelmişken. İngiltere'de şu anda uzayla alakalı çalışan kişi sayısı 29 bin. Türkiye'de kaç? 1000. 1000 kişi. Yani bu çok az bir rakam. Yani keza Güney Kore Türkiye ile aynı yıl içerisinde başladı uzay çalışmalarını, şu anda fersah fersah öteye doğru gidiyor. Yani bu neden? Bunun birkaç tane nedeni var. Kesinlikle insan kaynağı, finansman ve politikalardaki istikrar ve irade, yani sürdürülebilir olması çok önemli. 85 yılında başladık ama Türkiye'nin İlk bu anlamdaki çıktısı 2003 yılında Bilsat'la beraber oluyor. İngilizlerle beraber geliştirilen bir uydu sistemi. Bu fırlatılıyor fakat Bilsat'ın ömrü çok mu uzun oldu? Değil. Ama Türkiye o dönemde inanılmaz büyük bir tecrübe kazandı, bilgi kazandı. Ve daha sonra RASAT devreye girdi. Ve RASAT ömrünü doldurmasına rağmen halen ömür uzatmayla orada devam ediyor. Daha sonra biz neler yaptık? Göktürk 1, Göktürk 2, Göktürk 3 var. Şimdi Göktürk 1 Türkiye yaptı bunu tamamen. Türkiye'ye ait. 2012 yılında fırlattı. Fakat Göktürk 2 bize ait değil. Yani onda da iştiraklar var. Yani İngiltere, Alman. O 2016 yılında geldi. Şimdi yakın 2020 yılında da sanıyorum ki Göktürk 3'ün gelmesi söz konusu olacak. Pardon, ve bizim 2020'de en önemlisi IMC ile Turkcell 6A gelecek ve bence Türkiye o zaman en büyük kırılma noktasını o ikisiyle beraber yaşayacak. Neden? Tamamen aslında yerli ve milli demek bence hatalı olarak buluyorum bu tarz söylemleri. Çünkü onu aslında kalem kalem ayırmamız zor. Yani tamamen yerli ve milli. Ama yerli ve millilik oranını karşılayan 3 segmentten ikisinde Türkiye neredeyse %100'e yakın bir başarı elde etmiş olacak.
Dolayısıyla o aşamada 2020'de Türkiye uzay çalışması. Evet. Evet, çok geç başladık ama evet. 2020'ye gelindiğinde çok önemli mesafe kat etmiş olacağız diyorsunuz. Belki burada biraz Türkiye Ulusal Uzay Ajansı'ndan bahsedebiliriz. Rolü, önemi, yaptığı ya da yapacağı çalışmaları değerlendirebiliriz.
Burada çok affınıza sığınarak bir eklemede bulunmak istiyorum. Çünkü burada aslında biz yerli ve milli derken uydu sistemlerimizde hangi konuda eksiyiz, hangisinde çok ilerledik. Yani Türkiye bu uzay yolculuğunda. Şimdi biz yerlilik ve millilik ayırırken bunun 3 segmenti var. 1 sistem seviyesi, 2 ekipman seviyesi, 3 komponent seviyesi. Şu anda sistem seviyesini Türkiye başardı. %100 yerli ve milli tamamen. Ama ekipman seviyesinde de işte Göktürk yani IMC ile Göktürk sistemleri ama özellikle IMC ve Turkcell 6A ile beraber burada %95'lik bir rakam hedefleniyor. Ve bu da aslında tam 2023 Türkiye'nin 100. yılında denk geldiği dönemde aslında ekipman seviyesinde bir %100'lük. Sonra bir de komponent seviyesi var. Burada komponent bizim aslında Türkiye'nin en fazla ağırlık vermesi gereken hususlardan bir tanesi. Burada yurt dışından alıyoruz. Yurt dışında da pazarını çeşitlendirdi Türkiye. Eğer hızlı bir deneme istiyorsa gidiyor Çin'den alıyor. Ama eğer uzaya fırlatacaksa gidiyor Avrupa'dan alıyor. Çünkü Avrupa'nınki hem daha pahalı oluyor hem daha geç bize teslim ediyorlar. Komponentler de yerli artık üreticiler de nasıl işte organize sanayi bölgelerindeki yerli alt yüklenicileri kullanıyorsak uzay çalışmalarında da kullanıyoruz. Fakat buradaki sıkıntı şu, siz yerli bir üreticiye verdiniz, dediniz ki bana bunu üret. Ama onu üretirken o ürünü hangi parçalarını yurt dışından aldı, hangilerini kendisi entegre edip size sattı. O anlamda aslında biz yerliliği, milliliği hesaplayamıyoruz. Sıkıntımız bu. Peki uzay ajansı nedir? Türkiye bunda 20 yıldan beri beklediği bir şeydi. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın çalışmaları bu anlamda çok aslında gerçekten çalışmalar çok fazlaydı diyelim.
Bilim ve Sanayi Bakanlığı'nın altında bir ajans.
Evet evet ama şimdi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı zaten buna yani ağırlık verdi. İşte TÜBİTAK Uzay sonuçta burada dediğim gibi TÜBİTAK Uzay bunun kalbiydi. Daha sonra bir de Ulaştırma Bakanlığı içerisinde şey vardı, Uzay Araştırmaları Genel Müdürlüğü vardı. Bu da vardı. Fakat buradaki en büyük sıkıntı şu. 3 tane kurumdan bahsediyorsunuz. Yani Ulaştırma Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı. Şimdi burada kim yetişmiş? 1000 tane kişiden 1000 tane mühendisiniz var. Uzay konusunda uzman olmuş. Neden yeni olacak bir kuruma bunu devretmek istersiniz? Buradaki asıl bu sürecin biraz uzaması bir, hangi kurumun nezdinde kurulacaktı? İkincisi, insan kaynağını nasıl temin edecektiniz? Şimdi burada tamamen idari ve mali açıdan özel bir yapı kuruldu. Fakat gerekçeli kararı okuduğunuzda 13 Aralık tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesini okuduğunuzda burada kilit taşın TÜBİTAK Uzay olduğunu görürsünüz. Çünkü proje ilanları olsun, işbirlikleri olsun. Bu anlamda bence çok rasyonel bir karar verildiğini düşünüyorum. Oradaki yetişmiş insan kaynağının bu anlamda yeni istihdam edilecek kaynağı hem yol gösterici olacaktır hem de projeleri yani müşterek olarak yürütmeleri açısından daha büyük başarı elde edeceklerdir. Uzay ajansı ne iş yapacak? Aslında uzay ajansı uzayla ilgili olan bütün kurum ve kuruluşları en başta tek merkez gerçekten koordine edecek. Bu anlamda bir zaten şeyimiz vardı, eksikliğimiz vardı. Bir koordinasyon gidecek. Onun dışında siz iletişim uydusu da yapacaksınız, fırlatmasını da yapacaksınız, gözlem uydunuz da olacak. Yani bunun gibi birçok müferit projelerin aslında altına imza atması bekleniyor.
Hocam biz tabii daha çok uzay çalışmalarının, araştırmalarının çatışma boyutuyla değerlendirdik. Daha çok onun üzerinde durduk. Devletlerin bu anlamda işte roket kuvvetleri, uzay kuvvetleri gibi ya da Rusya'nın ifade ettiği kuvvetler gibi askeri boyutlar üzerine değerlendirdik. Ama esasen bütün ülkeler sadece askeri amaçla uzaya ilgi duyuyorlar değil. Belki bilişim, teknoloji, keşif, kontrol, denetim, haberleşme, iletişim gibi birçok farklı gerekçelerle ülkeler farklı gerekçelerle ilgi duyuyorlar. Belki bu ilgiler coğrafyaya göre de dağılmış olabilir. Soruyu şuraya getireceğim. İster savunma askeri gerekçelerle, isterse sivil gerekçelerle uzaya ilgi duyulsun. Bir an önce siz de bahsettiniz. 8200 uyduya gelinmiş durumda. Gelişen ve hızlanan teknolojiyle önümüzdeki 10 yıllarda bunun çok daha hızla sayısının artacağını öngörebiliriz. Bu durumda çok ciddi bir şekilde bunun düzenlenmesi gerekiyor. Çok ciddi bir şekilde bir uzay hukukuna ihtiyaç görünüyor. Peki bu konuda yeterince kaydedilen ya da kaydedilmesi beklenen bir aşama var mı?
Çok affedersiniz, hukuka geçmeden önce Türkiye'nin kat ettiği mesafeyle alakalı şunu da kazanıyor. Bizim aslında mühendislerimiz şu anda çok başarılılar. Belki sayıca az olabiliriz ama çok önemli işler yapıyorlar. Ve uydu dediğinizde mutlaka burada yapay zekayı asla göz ardı etmemeniz.
Ben o sayıya bir şey ekleyeyim ben de. Evet. Yani belki uluslararası çalışma alanları açısından bakıldığında bu sayı çok yetersiz gibi görünebilir ama ben de bir sosyal bilimciyim. Doğrusu 1000 sayısı bana başlamış olarak oldukça iyi göründü.
Yani evet, bir kişiye bir kişi belki milyonlara bedel diyorsunuz. Evet. Bizim mühendislerimiz zekasıyla da kesinlikle gurur duymamız gerekiyor. Mesela bunlardan geçen gün bir makale okudum, Umut Demirezen diye. Yani 3 tane şey gerçekleştirmişler. Yani yazılım gerçekleştirmişler ve bu yazılımlar gerçekten şu anda Türk Hava Yolları, mesela o gerçekleştirdikleri yazılımlar şu anda Türk Hava Yolları kullanıyor. İşte nasıl akıllı yakıt kullanım. Yarın bir gün aslında aynı yazılım gidecekler uzay için kullanacaklar. Yani uydu teknolojisi için kullanacaklar. Bunlar işte neye göre bakıyor? Diyelim ki siz yapay zeka ile bir telemetri verilerini çekiyorlar. Burada ister roket olsun, ister herhangi bir sistem olsun, bunun sensör bilgilerini ele alıyor ve diyor ki bu uydu şu kadar çalışabilir, bu kadar arıza verebilir. Roketin işte anormali sergiliyor veya sergilemiyor diye. Şimdi bunları, yazılımları çok önemli. Tekrar ikinci şey, buna aslında kestirimci bakım diyor. Yani predictive maintenance dedikleri bir şey. İkincisi mesela sayısal ikiz kavramı diye bir şey var. Bu da çok önemli. Nasıl önemli? Diyelim ki siz yapay zekayı istediğiniz, bunun patenti içinde başvurmuşlar bu arada. Endüstri 4.0'da işte veya Endüstri 5.0 diye bahsettiğimiz sistemler, herhangi bir sistemde hem uzay verilerini hem telemetri verilerini kullanıyorsunuz ve bunlarda artık simülasyon veya herhangi bir modele ihtiyacınız kalmıyor. Direkt öğretiyorsunuz bunu sisteme. Yani yapay zekalı onu öğretiyorsunuz ve daha sonra o siz nasıl istiyorsanız ona göre hareket ediyor. Veya tekrar başka bu verilerden çektiklerinden hangisi gezegen, hangisi değil, bunları ayırt edebiliyorsunuz. Yani bu anlamda Türkiye'nin gerçekten makalelerde çıkarttığı şeyler. Peki buna nasıl bakıyorsun? İşte yansıttığı ışık ve teleskoptan gelen verilerle bunları yapıyorsunuz. Galaksi mi, işte gezegen mi, yıldız mı diye ayrıma gidebiliyorsunuz. Hukuk anlamına geldiğimizde uzay hukuku bence akademik anlamda çalışılan konulardan bir tanesi. Bu anlamda iyi. Bu hususta çalışan aslında çok değerli hocalarımız var. Aslında avukatlar da bu konuya artık yönelmeye başladılar. Nasıl ticari davalarda işte ticaret hukuku, şirket hukuku avukatlarımız oluyorsa, artık Türkiye yakın sürede belki de uzay hukukuyla ilgilenen avukatlarımızdan birisi olacak. Burada aklıma gelen bir akademisyen var, Serhat Kaşıkara diye. Onun aslında uzay hukukuyla alakalı çalışmaları var. Kendisi hem hukukçu hem akademisyen. Biz kendisiyle zaman zaman tartışmalarımız oldu. Dedik ki yani ne zaman bu sorumluluğu üstlenecekler artık? O da hep aynı konuya denk geliyor. hadiseler yaşanacak ki aslında belki de büyük kayıplarımız olacak. Ancak o kayıplardan sonra aslında bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesinde mecbur yaptırımları veya cezaları, sorumlulukları sahiplenmeleri gerekecek. Neden diyeceksiniz? Şu ana kadar metinler var elimizde. Yani balistik füze, nükleer silahların önlenmesi gibi aslında ilk metin 1967 yılına dayanıyor. 1967 yılında uzay anlaşması yapılıyor aslında. Daha sonra bunlar kurtarma anlaşması, sorumluluk sözleşmesi var, ay anlaşması var, tescil sözleşmesi var. Ama bizim esas kriterimiz burada uzay anlaşması. Ve programda da az önce söylediğim gibi bunun temel paradigma uzayın barışçıl amaçlarla konuşması. Buradaki size bahsettiğim 5-6 metinin esas şeyi tescili nasıl alacaksın, korunma sorumluluğun var mı, işte barışçıl amaçlarla kullanıyor musun, kullanmıyor musun diye. Bu koruma sorumluluğunda şunu verebiliriz örnek olarak. Siz diyelim ki alkol kullanıyorsunuz ve araba kullanıyorsunuz. Bir trafik kazası yaptınız. Burada kusurlusunuzdur değil mi? Hı. Ama alkol kullanmıyorsanız ve trafik kazası bir anlık bir şeyle dalgınlıkla yapacak, o zaman bir alkol sizin bir kusur, yani kusursuz bir kaza yapmış oluyorsunuz aslında. Hı. Kusurlu veya kusursuz diye, veya birisi size gelip çarptığında. Uzayda da böyle. Kusurlu mu, kusursuz mu? Yani bunu kasten mi yapıyorsunuz? Orada işte Çin'in fırlattığı, attığı roketin o uyduyu parçalaması aslında kusuru var mıydı, yok muydu? Bunu kim hesap edecek? Bununla alakalı belirli ilkelerin kabul edilmesi gerekiyor. Veya uzay çöplüğünde aslında burada ne kadar bilinçliler, ne kadar bilinçsizler, bunlar yine çok önemli. Burada fakat dediğimiz gibi en önemli şeylerden bir tanesi bu Kozmos davası bize şunu gösterdi. 1979 yılında Rusya Kanada'ya bunu düşürdükten sonra sorumluluğunu kabul etti. Ve o devlette işbirliği anlaşmasına gitti. Şu andaki uluslararası hukuk kaynakları bize devletlerin müşterek olarak hareket etmesinden ziyade herhangi bir zarar meydana geldiğinde ikili anlaşmayla işleri çözümlemeye gittiklerini gösteriyor. Yani şu andaki eğilim bu yönde.
Evet. Yani sözlerinizden ben şöyle bir şey çıkarıyorum. Evet, bazı girişimler var ama sanki bir musibet bekleniyor. Bir musibet bin nasihate bedeldir diye bir şey de var. Arzu edilmez esasen insanlar bir musibet olmadan, bir kaza olmadan, bir sıkıntı, dert olmadan çözülmesinler ama galiba öyle bir trend var.
Evet, katil uydular diyoruz Sayın Hocam biz bunlara. Özellikle yani Çin'in 2007 yılında yaptığı katil uydular, işte belki de bu katil uyduların sayısı çok arttığı takdirde ASAT deniyor. Yani anti-satellite dedim. Nasıl balistik füzenin karşı balistik füzesi var, tank savar var. Artık uyduların da anti-satellite olarak geçiyor. Ve bu katil uyduların belki sayısı arttıkça belki o zaman gerçekten devletleri tedbir almaya mecburen evet zorlayacak diye
tabii
düşünüyoruz.
Tabii bu uzay hukuku da bir anlamda uluslararası hukuk alanına giriyor gibi diyeceğim ama çok da diyemiyorum. Çünkü uluslararası hukukun gerçekten ne kadar hukuk olduğu da hala tartışılıyor. Çünkü bütün küresel aktörler uluslararası hukuk konusunda hukukun sınırları konusunda hemfikir değiller. Tabii konu uzayla ilişkisi olunca da bu hukuku uluslar üzerinden tanımlamak da çok uygun değil. Ki küreselleşme süreçleriyle dünyanın geldiği noktada hukuku sadece uluslar düzeyinde tanımlamak zaten geri kalmış, geride olan bir tanımlama. Dolayısıyla herhalde bu alanda çok yeni kavramlara, çok yeni tartışmalara, ne denir bilemiyorum, füze uydular arası hukuk mu olur artık bir şekilde yeni tanımlamalara ihtiyacımız var. Hocam, vaktimizin sonuna geldik. Son olarak ben dinleyicilerimiz açısından anlamlı olacağını düşündüğüm bir soruyla bitirmek istiyorum. 160 ülkeden bizi dinleyenler var. Onlara mesajınız ne olur? Bir gün uzay yolculuğu mümkün olacak mı sizce?
Evet, evet. Aslı bence bizim sandığımızdan çok daha yakın olacak. Bakın artık Mars... Yani ve özel şirketler aslında bu Elon Musk'ın SpaceX gibi şirketi bize belki devletlerin yaptığı çalışmalardan çok daha hızlı sonuca götürecek. Yani uzay turizmi aslında bizim dediğimiz gibi olmayacak. Belki 2050 yılına kalmadan biz artık uzaya doğru yolculuğumuza başlayacağız. Burada benim vereceğim en önemli şey kesinlikle bilim. Evet. Yani insanoğlunun eğer bu yarışta geri kalmak istemiyorsanız, diğer devletlerin tekelinde kalmak, onlara bağımlı bir hayatı yaşamak istemiyorsanız kesinlikle uzayda artık kendi özelliklerinizi kazanmanız gerekiyor.
Çok teşekkür ediyorum hocam.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Özellikle genç dinleyicilerimiz büyük ihtimalle bir uzay yolculuğu onlar için mümkün olabilir. Ben üniversitede küreselleşme dersleri verirken küreselleşmenin ülkeleri aşan bir trend olduğunu, süreç olduğunu belirtir. Ve öğrencilere bir dersi uygulamalı olarak yapmak ve Türkiye'nin dışında bu dersi yapmamız gerekir derdim. herhalde bir uzay dersi verirsek, bilemiyorum bizim yaş açısından okul olabilir mi ama bir dersi de uzaydan vermeyi arzu edebilirim. Evet. Kim bilir. Dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlayalım. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.